Ayrım 12. Ölüme eş. Bernhard Eichner. Sayfa 146. 24. bölüm. Öğleden sonra her şey her zamanki gibi. Vedalaşma, gözyaşları, toprağın altına inen tabut. Haftalar sonra Bloom ilk kez işinin başında. Reza bu durumdan memnun durmadan kavga ettiği geçici işçi sabrını taşırıyordu. Bloom'a sarılıp teşekkür ediyor. Bloom seviniyor. Yeniden işinin başında olman ne güzel. Sensiz olmuyor, susuz çiçekler gibi. Reza siyah takım elbisesiyle yanında duruyor. Buraya zamanında gelebilmek için bütün gece araba kullandı. Bloom onun Bosna'da ne yaptığını bilmiyor. Reza bu konuda konuşmuyor. Orada kimi kimsesi var mı, memleketine para mı götürüyor bilmiyor. Reza hiçbir şey söylemiyor ve Bloom sormuyor. Papaz dua ederken gözyaşları sel gibi akarken Bloom'a bakıp gülümsüyor. Bloom için küçük, neredeyse görünmez bir tebessüm. Başardık. Birlikte sen ve ben. Reza ve Bloom iyi bir ekip. Şimdiye dek ne çok cenaze hazırlığı yaptılar birlikte, ne çok ceset taşıdılar, geride ne çok cenaze töreni bıraktılar. Reza bir armağan. Reza Bloom'a bakıp gülümsüyor. Gülümseyen gözleriyle karşılık veriyor Bloom. Tüm güller aşağıya düşene, mezarın başındaki herkes veda edene ve son konuk mezarlığı terk edene dek bekleyecekler. Öylece duruyor ve müziği dinliyorlar. Nefesli çalgılar çalan bir beşli merhuma veda eden arkadaşları. Bloom aşağıdaki tabuta Schönborn'a bakıyor, sonra yine Reza'ya. Reza hiçbir şey fark etmedi. Tabutların önceden olduğundan daha ağır olmaları dikkatini çekmedi. Bloom'un ne yaptığına dair hiçbir fikri yok. Bir tek o Bloom'un işine taş koyabilirdi, kuşkulanabilir, tabutun içine bakabilirdi. Ama öyle olmadı, hiçbir şey söylemedi. Her zamanki gibiydi, kuşku yok, şaşkınlık yok. Bloom'un hayatında değişen bir şey yok. Schönborn'un artık var olmaması, ölmüş olması ona neredeyse iyi geliyor. Bloom bunu hissediyor. Mark'ı düşünmüyor, ağlamak da istemiyor. Sadece orada aşağıda duran parçalanmış gövdeyi ve kolları düşünüyor. Onu öldürdü, ona aşırı doz ilaç verdi, onu yere serdi, onu bir parça et gibi bir buzdolabına koydu, onu bir domuz gibi parça parça kesti. Reza'ya bakıp memnuniyetle gülümsüyor, bu kez dudaklarıyla, hafif yukarı kıvrılıyor dudakları, sadece çok hafif, iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Suçluluk yok, utanç yok. Bloom, pis domuz öldü diye şarkı mırıldanıyor içinden. Çalgıcılar eski bir halk şarkısı çalıyor. Bloom keyifle dans ediyor. Yaptığı şey doğruydu. Hiçbir şey için pişman değil. Bir şey hariç. O domuz artık hiçbir şey söyleyemeyecek. Diğerlerinin kim olduğunu ona söyleyemeyecek. Onları nerede araması gerektiğini. Mümkün olsa yine yapardı. Tereddütsüz. Dünya için, Mark için. Toprak aşağıya dökülüyor, Bloom diğer cenazelere kıyasla daha uzun kalıyor. Reza yanında duruyor, mezar kazıcının mezarı örtüşünü seyrediyorlar. Tabuttaki toprağın ahşaba değdiği, gizli kalması gerekenin üzerine örttüğü an çıkardığı ses, güven veren, güzel bir ses. Asla hiç kimse bu mezarı açmayacak, kimse Schönborn'u aşağıda aramayacak, hala dans ediyor. Bloom kabusa iyi bir son bulduğu için hala sevinçli. Sonuna kadar orada sadece üzerine çiçekler atılmış bir toprak yığını görene kadar kalıyor Bloom. Ancak ondan sonra gidiyorlar Reza ve Bloom. Bir barda dostça yan yana oturup içiyorlar. Yarım saat içinde bir iki bira. Sonra gidecek Bloom. Halletmem gereken bir iş daha var diyecek. Reza başını sallayacak tamam dercesine. Bloom yürüyerek şehrin eski merkezine gidecek, sonra o büyük kapıyı açacak ve yukarı çıkacak, atölyenin kapısını açacak ve içeriden kilitleyecek. Her şeyi karıştıracak, her köşeyi, tüm bilgisayar belleklerini, ne kadar sürerse sürsün, fotoğrafları bulana kadar arayacak. Elena'nın, Dunya'nın, Yu'nun portrelerini, eldiven takacak, iki gün önce dokunduğu her şeyi silecek. Schönborn'un kayıp olduğu bildirildiğinde Bloom'un izini bulamayacaklar. Hiçbir şey onu arayanları Bloom'a götürmeyecek. İlk randevuyu adamın takviminden silecek, kaydettiyse tabii. Bloom hiç hata yapmayacak. Kimselere görünmeden fotoğraflarla birlikte ortadan kaybolacak. Mark'ın çalışma odasına kapanacak ve fotoğraflara bakacak. O bodrumda neler olduğunu görecek, yüzlerinde görecek, olup biten her şeyi ve ağlayacak. Biliyor, o adamlara kin gütmeye başlayacak. Yavaş yavaş, her resimde biraz daha. Sadece birkaç saat sonra. Şimdi birasını başına dikecek, ayağa kalkacak ve Reza'ya sarılacak. Oraya gidip o kapıyı açacak. Halletmem gereken bir iş daha var. 25. Bölüm. Çocuklar yeniden hayatının bir parçası olduğundan beri Carl daha iyi. Onlarla çok zaman geçiriyor, yine gülüyor. Çocuklar ilaç gibi, tek güzel şey onlar. Bloom'un, Carl'ın hayatındaki. Bahçedeki bankta yan yana oturmuş onları seyrederken aynı fikirdeler. Uma ve Nela, Mark'ın çocukları. Bilmeden her gün o teknenin alabora olmamasını, annelerinin ayağa kalkmasını ve güne başlamasını, Carl'ın bir daha kalkmamak üzere yataklara düşmemesini sağlıyorlar. Mark o küçük yüzlerde yaşamaya devam ediyor. Bununla teselli buluyor. Böylelikle pes etmeyi akıllarına getirmiyorlar. Yine çalışıyorsun. Bu iyi, çok iyi.
Sağ ol Carl, çocuklar konusunda bana yardımcı olduğun için.
Onlar bana yardımcı oluyor.
Sensiz ne yapardım?
Böyle söyleme.
Neden?
Çünkü tam tersi, asıl ben sensiz ne yapardım? Beni yanınıza almamış olsaydınız, şimdiye çoktan bir huzur evinde ölmüştüm.
Bunları konuşmayalım.
Bunu sen de biliyorsun Bloom.
Senin yerin bizim yanımız, seni seviyoruz Carl.
Peki seni kim seviyor?
Siz...
Kafam bir şeylerle meşgul.
Endişelenmene gerek yok Carl, ben iyiyim.
Bir şeyler var, seni tanıyorum, şu kadınla ilgili.
Yapma Carl.
Yanılmadığımı biliyorum.
Vay vay, aynasız yine iş başında.
O kadının derdi ne?
Ne olabilir ki?
Vedalaşmadan gitti.
Ne var bunda, huzursuz olmanı gerektirecek hiçbir şey yok Carl. Her şey tamamen yolunda. Dunya eski bir dost, canının istediği gibi geldi ve gitti işte.
Saçma.
Saçma mı?
O senin dostun değil, neredeyse hiç tanımıyorsun onu.
Aklına kötü şeyler getirme Carl, lütfen.
Sana yardım edebilirim.
Bana çocuklara bakarak yardım edebilirsin. Diğer her şeyle ben kendim ilgilenirim.
Yolunda gitmeyen bir şeyler var, kokusunu alabiliyorum.
Kene Carl'ı ihtiyar bir adama çevirmeden önce onun nasıl biri olduğunu hayal edebiliyor Bloom. Amansız, tam bir kan emici, üstü kapatılan suçları deşmekten vazgeçmeyen, gerçekler gün yüzüne çıkana dek sorulara cevap arayan biri. İyi bir polisti derdi Mark. Mark her şeyi ondan öğrendi, sezgileri, kararlılığı. Bloom ona hiçbir şey söylemeyecek, onu bu işe karıştırmayacak, tehlikeye atmayacak. Her ne kadar Carl'ın onu asla ele vermeyeceğini ve yargılamayacağını bilse de susuyor Bloom. Hiçbir şey söylemiyor. Carl'ı içindeki o kötü hisle baş başa bırakıyor. Elini tutup avuçlarının içine alıyor. Artık hiç konuşmuyor, yan yana oturup kalıyorlar. Carl onu tanıyor, dik başlılığını, inatçılığını, Bloom'un ona hiçbir şey söylemeyeceğini biliyor. Onu yeterince uzun zamandır tanıyor. Onu sevmeyi öğrendi, olduğu gibi. Olmadığı gibi. Bloom susacak. Bir insanı öldürdüğünü, parçalara ayırıp gömdüğünü ona söylemeyecek. O insanın muhtemelen Mark'ın katili olduğunu ona söylemeyecek. Ve 4 kişi daha olduğunu, bunlardan hiç söz etmeyecek. Sadece iç içe geçmiş parmakları, Bloom'un eli elinde. Bu yetmeli, ona güvenmeli, Carl. Bloom çalışırken çocukların yanında Carl olduğu için öyle mutlu ki, kendisi aklını yitirmiş gibi o adamların onlardan birinin bir ipucunun peşine düşmüşken. Carl çocuklara yemek pişiriyor, onları yatırıyor, onlara kitap okuyor. O adamlar mutlaka bir yerden çıkacaklar. Bloom bir şekilde bulacak onları. En ufak bir fikri olmasa da onları arayıp bulacak, konuşturacak, 4'ünü de. Çaresizlik içinde düşünüp duruyor. Nereden başlaması gerektiğini, iğneyi hangi samanlıkta arayacağını bilmiyor. Her yerde olabilir, herkes olabilir. 30 ile 60 yaş arasındaki muhtemelen göze batmayan, güler yüzlü, büyük ihtimalle bu dünyada hiç kimsenin bir an bile aklına böylesine sapık şeyler yapabileceklerini getirmeyeceği erkekler. Ak koyunlar masum masum çayırlıkta bir yerlerde otluyorlar. Muhtemelen son derece normal bir yaşam sürüyorlar bir yerde. Muteber vatandaşlar, tıpkı Schönborn gibi. Saygın adamlar, psikopatlar, katiller. Bloom onların Mark'ın ölümünden sorumlu olduklarından artık emin. Hiç şüphe yok. Her şey birbirini tutuyor. 26. Bölüm. Muhtemelen 50 yaşının ortalarında takım elbiseli bir adam Johannes Schönborn, Edwin'in babası, eyalet hükümeti üyesi, Sölden'deki otelin eski sahibi. Bloom hiç duraksamadan hükümet binasına gitti, ikinci kata çıktı ve onu sordu. Kendisi müsait değildi, öyle dediler. Bloom en erken 5 hafta sonrasına randevu alabilirdi. Bloom teşekkür edip ofisinin önünde onu beklemeye başladı. Karşısındaki duvarda asılı duran resimden bir saat boyunca gözlerini ayırmadı. Geyik başlı bir kadın, göğüsler, boynuz, Bloom ve geyik, kadın. Daha fazlasını öğrenebilmenin başka yolu yoktu. Schönborn, otelin spa bölümünde işletildiği söylenen kerhane hakkındaki gerçeği söyleyebilecek tek kişiydi. Gizli müşteriler hakkındaki, Dunya, Yoon, Elena hakkındaki gerçeği. Bir şeyler biliyor olmalıydı. Tüm bunlarla bir bağlantısı olmalıydı. Ofisten çıktığında bu yüzden onun peşine düştü. Adam bir restorana girdi, Bloom bara oturdu ve onu izledi. Orada tek başına yemek yiyor olması büyük şanstı. Karşısındaki sandalyenin boş olup Bloom'u beklemesi. Bloom bu adamın etrafına yaydığı huzura şaşırıyor. Nasıl da sükunetle yemeğini yiyor. Sanki Bloom'un oradaki varlığı hayatına renk katmış da bundan keyif alıyor. Neredeyse buna inanacak Bloom. Korkacak hiçbir şeyi olmayan bir adam. Dört bir yandan kendini korumaya almış, sahip olduğu gücün bilincinde ve onu her an kullanmaya hazır bir adam. Sizin de kerhaneniz hakkında konuşmak zorundayım.
Ne hakkında?
Kerhaneniz, Annenhof'taki genel ev, hatırladınız mı?
Sizi doğru anladığımdan emin değilim.
Elbette anladınız.
Müsaade ederseniz şurada huzurum kaçmadan yemeğimi yemek istiyorum.
Yemeğinizi yerken bana o zamanlar ne işler çevirdiğinizi anlattığınız sürece benim için sorun değil.
Ciddi değilsiniz değil mi?
Elbette ciddiyim.
Bu ne cüret? Öğle arasında beni rahatsız etmeye ve geçmişe dair asılsız suçlamalarla iştahımı kaçırmaya utanmıyorsunuz.
Dediğim gibi benim için sorun değil. Rahat rahat yiyebilirsiniz.
Tanışıyor muyuz?
Hayır ama buradaki herkese o zamanlar sizin için çalıştığımı söyleyebilirim.
Ne demek istiyorsunuz?
Sizin şu sağlıklı yaşam otelinizde buradaki herkese sizin için fahişelik yaptığımı söyleyebilirim. Sizi rezil edebilirim. Ve eminim ki bana inanacak biri mutlaka çıkar. Bilmenizde fayda var. Bu konuda gayet başarılı olabilirim.
Niye böyle bir şey yapasınız ki?
O genel evin sizin otelinizde olup olmadığını bilmek istediğim için.
Komiksiniz.
Öyle miyim?
Çok komik, evet. Ayrıca buranın makarnası enfes, denemelisiniz mutlaka.
Sade'de gelelim mi? Genel ev konusunda ne diyeceksiniz?
Genel ev yoktu. Asla, hiçbir zaman olmadı.
Saçmalık.
Hanımlar sadece masaj hizmeti veriyordu. Fazlası yoktu. Klasik sırt masajı, ses masajı, lenf drenaj masajı, su altı masajı, ayurveda ve sıcak taş masajı. Her şey dahil bir program. Müşterilerimiz çok memnun kalırdı.
Genel ev müşterileri.
Müşteriler küçük hanım, memnun müşteriler. Kasabanın papazı bile daimi müşterimizdi.
Papaz mı?
Bu her şeyi açıklıyor değil mi? Bir din adamının epey duasını aldık. Bel fıtığı vardı zavallının. Hanımlar ona çok yardımcı oldu. Orada her şey olması gerektiği gibiydi.
Yani hanımlar papazı mutlu ettiler.
Evet, çok iyi bir adam. Görünen o ki bir sonraki seçimde o piskopos olacak.
Daimi müşteriydi, öyle mi?
Evet, umarım bu durum karşısında tüm sorularınız cevaplanmıştır. Artık gönül rahatlığıyla bir kadeh şarap içebiliriz birlikte.
Bana göre hava hoş.
Peki, o zamanlar orada bir iş çevrildiği kanaatine nasıl vardınız ve neden şimdi bunca yıl sonra bu can sıkıcı konuyla neden ilgileniyorsunuz ki?
Siz avcısınız değil mi?
Evet, niye sordunuz?
İyi vakit geçiren 5 adam.
Ne?
Elena, Dunya ve Yoon.
Neden söz ettiğinizi anlamıyorum ama buyurun lütfen devam edin. Seçmenlerim için her an seve seve yardıma hazırım. Bilhassa sizin kadar hoşlarsa.
Siz bir tecavüzcü müsünüz?
Efendim?
O beş adamdan biri siz misiniz?
Siz sarhoş musunuz? Ne dediğinizin farkında değilsiniz. Artık gitseniz iyi olur.
Kaçırma, alıkoyma, kötü muamele, tecavüz ve cinayet.
Yeter.
Baba ve oğul, muhtemelen ikiniz birlikte çok iyi vakit geçirdiniz, öyle değil mi?
Oğluma ne olmuş? Ne demek oluyor tüm bunlar?
Blum arkasını dönüp gidiyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Dönüp bakmıyor. Çekip gidiyor. Adamın söylediği her şey kulaklarında. Söylemediği her şeyde. Blum'un neden söz ettiğini bilmiyordu. O isimleri hiç duymamıştı. Elena, Dunya, Yun. Şaşkındı. Çok düşündü. Ama hiçbir şey hatırlayamadı. Onları tanımıyor. Kim olduklarına dair hiçbir fikri yok. Şaşkınlığı numara değil. Tıpkı genel ev konusunda söylediği yalanlar gibi. Gerçekleri çarpıtıp olanların üstünü örterken ne kadar kendinden emin.
Sadece masaj, papaz için masaj, gülünç.
Bir armağan gibi papazdan söz etmiş olması, birinin Blum'un eline tutuşturduğu, yırtıp açabileceği bir paket. Fiyungunu açıp kağıdını buruşturup atabileceği. Johannes Schönborn'un bir çığı tetiklediğini bilmeden verdiği bir armağan. Dunyayı günahları için cezalandıran o azgın papazı hayal ediyor. Tanrı'nın hizmetkarı genel evde, Tanrı'nın hizmetkarı cehennemde bir yerde, bir bodrumda. Otel sahibinin oğlu fotoğrafçı, genel evin daimi müşterisi bir rahip. Blum onu tanıyor. Defin törenlerinde gördü onu, yüzünü tanıyor. Nasıl konuştuğunu, nasıl davrandığını biliyor. Gözünün önünde canlanıyor. Herbert Yonick. Gözlerinde sevecen bir bakış, cenaze törenlerinde konuşmalar yapıyor. Nasıl da sıkıyor geride kalanların ellerini. Yu'nun ırzına geçiyor, kızları kafeslerden sürükleyerek çıkarıp kırbaçlıyor. Blum'un duyduğu her şey hala kulaklarında. Dünyanın her kelimesi, her detay, her şey. Onun günahları için cezalandırışı, kemeriyle defalarca sırtına vuruşu. Tenini delip geçen kemer tokası, bodrumda çığlıklar. Oğlanı masaya bağlarken kutsal kitaptan alıntılar yapıyor. Saçlarından tutuyor ve hızla giriyor içine. Başını vücudundan ayırmak istercesine yukarıya çekiyor ve gidip gelmeye başlıyor içinde. Papazın kutsal aleti günahlarından arındırıyor oğlanı. Defalarca, yıllarca. Üç kayıp ruhu doğru yola sevk eden kurtarıcı. Kuzularını şefkatle güden müstakbel psikopos, döve döve, ite kaka, kurbanlarının yaptıkları ahlaksızlığın cezası oğlanın sırtına iniyor yumrukları. Öyle iniyor ki güçlükle nefes alabiliyor. Dunya kafesinde oturuyor ve seyrediyor. Yardım edemiyor. Blum restorandan çıkıyor, bir an bile şüphe etmiyor. O genel evin Amnenhof'ta olduğundan, papazın sadece masaj yaptırmak için orada olmadığından, Edwin Schönborn'la bir bağlantısı olduğundan, onunla ve diğer üçüyle birlikte o akıl almaz şeyleri yaptığından, şüphesi yok, merhameti de, gözlerinin önünde sadece papazın yüzü, Edwin Schönborn'un çektiği fotoğraflar sadece, hep o yüzler. Blum onlara baktı, bütün gece boyunca o yüzlerin anlattıklarını okudu. Schönborn'un atölyesinde bulduğu fotoğraflar, kilitlenmemiş bir çekmecede bir güzel gruplandırılmış ve düzgünce dizilmiş fotoğraflar. Blum tekrar tekrar baktı onlara, o gözlere, ardına dek açık ağızlara, dehşete, boşluğa. Her şeyi gördü, olup biten her şeyi. Herbert Yonig'in yaptığı her şeyi, şimdi bedelini ödemek zorunda olduğu her şeyi. İyi rahip, eyaletin en çok itibar görenlerinden biri. Blum onu konuşturacak.
12. ayrımın sonu. Sayfa 156.